Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyoda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ ol.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin gündemi çok yoğun her zaman olduğu gibi. Biz de Kırk Ambar programımızda aktüel konulara ya da çok dikkat çekmeyen bazı meseleleri de biz burada gündeme getiriyoruz. Aktüel konulara hocamız sosyolojik bir bakış açısıyla izahlar getiriyor. Dolayısıyla çok bir konu sıkıntısı da çekmiyoruz hocam. Gündem çok hareketli Türkiye'de. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızda da üç konuyu değerlendireceğiz. Bunlardan birisi az önce söylediğim gibi gündeme geldi ama çok dikkatleri çekmeyen bir konuydu. Bunu konuşacağız. Gündem konularımızdan birisi bu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin hazırladığı 2016 Tek Bakışta Eğitim adlı bir rapor yayımlandı geçtiğimiz günlerde. Bu raporda Türkiye ile ilgili bazı istatistikler var. Onları yorumlayacağız Ergün Hocam'la birlikte. Yine Türkiye'yi meşgul eden konulardan birisi idam meselesi. 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla beraber darbeciler idam edilsin talepleri toplumda çokça dillendirilmeye başlanmıştı. Bununla ilgili siyasilerin beyanatı var. Bir takım bununla ilgili mülahazalar var. Avrupa Birliği müktesebatıyla ilgili ilişkilendirilerek açıklanma tarzı var. Bunu konuşacağız. Yine konuşacağımız konulardan birisi de Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan baskın ve bazı gazetecilerin gözaltına alınmasıyla neticelenen ve halen süren Cumhuriyet Gazetesi baskını diyelim ve bunun üzerinden de basın özgürlüğü konuşuluyor. Gerçekten bu bir basın özgürlüğü müdür, değil midir? Basın özgürlüğünün ölçüsü nedir? Bu da Türkiye'de çok sıkça konuşulan bir konu. Hocam isterseniz bununla başlayalım. Evet. Bu Cumhuriyet Gazetesi'ndeki FETÖ ve PKK ile ilgili olduğunu bildiğimiz iddianameye bu şekilde giren bir baskının ve bunun neticesinde Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bazı gazetecilerin gözaltına alınması meselesiyle yine yeniden Türkiye'de basın özgürlüğü konuşulmaya başlandı. Gazetecilerin baskı altında tutulduğu, istediklerini yazamadıkları, söyleyemedikleri konuşulmaya başlandı. Ben öncelikli olarak özelde bu olayı nasıl değerlendirdiğinizi sormak istiyorum. Ardından da gerçekten basın özgürlüğü nedir? Dünyada bu konu nasıl işleniyor? Gerçekten sınırsız bir özgürlüğe mi sahip gazeteciler? Onun üzerinden de sorularımı ben sıralayacağım hocam. Özel olarak bu Cumhuriyet'le ilgili meseleyi bir değerlendirebilir misiniz?
Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyon iddianameye baktığımız zaman üç önemli konu öne çıkıyor. Yani üç önemli neden var. Bir tanesi vakıf yönetimiyle ilgili bir sorun var ve vakıf yönetimindeki usulsüzlük nedeniyle operasyonun yapıldığı söyleniyor. İkincisi, burada terörle işbirliği içinde olan, terörü teşvik eden, destekleyen bir takım durumlardan, unsurlardan, niteliklerden bahsediliyor. Ve üçüncü olarak da 15 Temmuz darbesi öncesinde yapılan yayınlarla birlikte, bu yayınlarla darbeye hazırlık yapıldığı, darbe kamuoyunu darbeyi teşvik etmek, desteklemek için hazırlandığı yönünde üç temel İddia var aslında ve bu iddialardan hareketle burada bir operasyon yapıldı. Bu iddiaların niteliğine baktığımız zaman ya vakıf yönetimindeki usulsüzlük bu Mas hakkında raporlarında yer aldığı söyleniyor. Evet. Bu dava devam ediyor. Hatta vakıf yöneticilerinden kimisinin bu müdahale talebinde bulunduğundan bahsediliyor. Bunun içeriğini daha net olarak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi darbe propagandası yapmaya gelince ve işbirliği terörle işbirliği içinde olmaya gelince tabii burada şunu görüyoruz. Cumhuriyet Gazetesi özellikle AK Parti iktidarıyla 2012 yılından sonra AK Parti iktidarıyla Gülenciler arasında ciddi bir ayrışma ortaya çıktı. Gülencilerin gerçek yüzü göründü ve dolayısıyla işte diyelim Oslo sürecinin gündeme getirilmesi, MİT müsteşarının ve yardımcılarının tutuklanmak amacıyla bir takım girişimlerde bulunulması,
Savcılığa ifadeye çağrılması
ve arkasında yaşanan diğer bir takım olaylar ve en sonunda 17 Aralık'taki darbe girişimleri.
Evet.
Bu süreçte ciddi anlamda Cumhuriyet Gazetesi bu FETÖ yapısının politikalarıyla paralel yayınlar yaptı. Yani mesela Türkiye'nin IŞİD'le işbirliği içinde hareket ettiğine yönelik yayınlar yapıldı burada. İşte evet. Can Dündar da bunun için yargılandı.
Evet, evet.
Türkiye'nin devlet olarak, hükümet olarak silahlandırdığı terör örgütlerinin buna yönelik konuşmalar, yazılar, diziler ve bu uluslararası arenaya da taşındı. Ondan sonra sürekli orduyu bir bakıma göreve çağırma, tarihsel olarak ordunun darbe yapma tutumunu gündeme getirerek iktidarın işte sivil diktatöre doğru gittiğini ve dolayısıyla buna karşı müdahale edilmesi gerektiği yönünde propagandalarda, bir takım yazılarda, bir takım haberlerde
evet.
Öne çıkarıldı. Ve şimdi bunlar delil gösterilerek bu operasyonlar gerçekleşti ve yargı sürecinde bunun varlığı devam ediyor.
Evet.
Böyle bir şey var. Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan müdahalenin böyle bir objektif yönü var.
Evet.
Haklı yönleri var. Bununla beraber şu yönü de var. İşte Cumhuriyet Gazetesi eski Türkiye dediğimiz yapının çok önemli bir yapısı. Eski Türkiye'nin ideolojisini, söylemlerini üreten çok önemli bir platform. Kendisini farklı biçimlerde tanımlayan insanlar.
Evet.
Burada bilgi üretiyorlar, kamuoyu oluşturuyorlar. Ve bu bahsettiğimiz dine daha karşıt olan, daha sert seküler anlayışı benimseyen kesimlerin de bir üssü gibi faaliyetlerde bulunuyor.
Evet.
Böyle bir gerçeklik var. Öte yandan Aydın Engin gibi daha demokrat olan insanların da yazdığı bir gazete.
Evet.
Dolayısıyla sonuçta gazetenin somut olarak terör örgütüyle ilişkili boyutları varsa bunların tespit edilmesi ve cezalandırılması çok tabii bir şey. Türkiye hakikaten terörle mücadele konusunda çok zor dönemlerden geçiyor. Bu çok hassas ve önemli bir mesele. Ama öte yandan da gazeteciler diyelim, bazı yazarlar, gazeteciler bunlarla hiç ilgisi yoksa, bunlar işte yaka paça gözaltına alınıyorsa, bu da çok iyi bir şey, resim çıkarmıyor ortaya. Yani Aydın Engin gibi Türkiye'de entelektüel birikimi olan, demokrat kimliği olan birisi, velev ki diyelim bu konularda bir takım suç gerektiren tutumları varsa da, bu tutuksuz yargılanabilir yani. Sonuçta Engin Aydın silahlı bir insan değil yani.
Evet.
Bir terör örgütüyle organik ilişkisi olacak birisi değil. Türkiye bunlara dikkat etmesi gerekir yani. Bu terör propagandasını yapan yazarlar, işte muhabirler, gazete yöneticileri vesaire, bunlara yönelik müdahaleler yapılıyor, operasyonlar yapılıyor. Ama bunun içinde bir takım aydın kimliğiyle tanınan, bilinen, kamuoyunda öne çıkan insanların da tutuklanmalarına çok dikkat edilmeli. Tutuksuz yargılanması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü evet. Hakikaten bir toplumda
Hikmet Çetinkaya ile ilgili de.
Hikmet Çetinkaya da öyle.
Yani bir şey var. Hani
bunların fikirleri bize çok ters gelebilir. Muhafazakarlara hoş gelmeyebilir. Evet. Ama sonuçta bunlar fikir insanları.
Evet.
Silahla ilgilenen insanlar değilse onları böyle çok kamuoyunda mahkum edici operasyonlara muhatap kılmak da doğru değil yani açıkçası.
Evet. Hocam, Can Dündar'ın yayın yönetmeni olmasıyla birlikte sanki Cumhuriyet'te bir değişiklik oldu.
Evet. Doğru.
O biz Cumhuriyet'in az önce beyan ettiğiniz gibi işte böyle Kemalist, işte aşırı laikçi bir çizgisinin olduğunu biliyoruz. Yani evet. zaman zaman değil, birçok manşetinde evet. dindar insanları incitici başlıklar atıldığını, evet, evet. yazılar yazıldığını, bir takım yazı dizilerinin yapıldığını biliyoruz. Ama Can Dündar'la birlikte biraz özgürlük ve demokrasi söylemi altında hem işte FETÖ'ye karşı hem de işte Kandil'deki PKK terörüne karşı böyle bir bir yeşil ışık yakıldığını evet. biz hani manşetlerinden Doğru. konuşulanlardan biliyoruz ve bu esnada Can Dündar da yani hiç hayatında görmediği bir şöhrete de ulaştı. Şimdi de Almanya'da ilginçtir 15 Temmuz darbe girişiminden sonra galiba.
Yani orada zırhlı bir ittifakın olduğu gözüküyor. Yani böyle açık değilse de.
Bir haber vardı hocam. Bugün yine Can Dündar'a mesela özel bir pasaport verilmiş. Gri pasaport diye tabir edilen Almanya'da. Hani Türkiye'deki pasaportuna el konulsa bile o pasaportta yine dünya vatandaşı oluyor. Yani bu tür Almanların da bir şeyi var, desteği var. Peki hocam, bütün bunlardan yola çıkarak bu aktüel bir meseleydi. Biz biraz da bunu bu basın özgürlüğü denilen kavrama atıfta bulunma evet. adına bunu aktüel bir meseleyi de gündeme getirdik. Şimdi işte anayasal bir hak basın özgürlüğü, işte basın hürdür ve sansür edilemez evet. diye yazıyor bildiğim kadarıyla bizim anayasamızda evet. da. Bu basın hürriyeti kavramı nedir? Yani dünyadaki yani bunun uygulaması nedir?
Evet.
Bir de Türkiye'de hep şu söyleniyor. Ya işte bu şeyde de böyleydi. Bu Ergenekon davaları sürecinde de böyleydi. Hep şey deniyordu. Ya işte bunların siz bu gazetecilik faaliyetlerinden dolayı mı yargılandığını ya da içeri atıldığını düşünüyorsunuz diye itham ediliyordu yani. Evet. Bu gazetecileri tutuklayan savcılar ya da mihraklar deniyordu ki hayır onlar gazeteci falan değil. O evet. faaliyetlerden dolayı atılmadı. Şimdi de buna benzer şeyler söyleniyor.
Yani Nedim Şener olayında maalesef.
Belki gazeteciliği mi tanımlamak lazım evet. hocam? Gazeteci insan kimdir yani?
Yani tabii mesela işte o dönemde Nedim Şener olayında yaşandık bunu, gördük. Hakikaten Türkiye'nin fikirlerine katılmasak da nitelikli gazetecilerden birisi. O evet. dönemde büyük bir haksızlığa uğradı yani bu. Şimdi tabii basın, gazetecilik, medya bunlar aslında önemli yani. Basın özgürlüğü şundan dolayı önemli. Kamuoyunun taleplerini iktidarlara karşı, devletlere karşı gündeme getiren, onların özgürlüklerini ortaya koyan en önemli kanalların başında basın geliyor. Basının özgür olması, ifade özgürlüğüyle çok yakından ilişkili olan bir şey.
Evet.
Bu açıdan dünyada demokrasilerin parametreleri ortaya konurken bir tanesi de basın özgürlüğüdür. Çünkü kamuoyu kendi taleplerini, kendi beklentilerini, kendi eleştirisini, muhalefetini basın aracılığıyla ortaya koyuyor. Bunu kamu kurumlara karşı olabilir, güçlere karşı olabilir, hükümetlere karşı olabilir. Sonuçta basının varoluşu bu açıdan çok büyük bir önem taşıyor. Modern dönemde kamuoyu bu şekilde oluşuyor. Bu kamuoyunun kendisini yansıtması bu şekilde gerçekleşiyor. Mesela tartışmaların, eleştirilerin, farklı görüşlerin rekabette varoluşu da yine basınla gerçekleşiyor.
Evet.
Seçim dönemleri yapılıp diyelim demokrasinin pratiği gerçekleştiğinde bir tek parti, bir tek gazete, bir tek görüş olursa orada farklı görüşlerin tartışılması, rekabeti olmaz. Dolayısıyla demokrasi tam manasıyla gerçekleşmez.
Evet.
Bu yönüyle önemli. Ve dünyadaki gelişmeleri de yine biz basınla öğreniyoruz. Yani medyayla öğreniyoruz. Medya ve basın aynı zamanda bir ülkede aydınların kendi birikimlerini kamuoyuna yansıtması, kamuoyunu bu birikimleriyle aydınlatması açısından da önemli. Düşünün, Türkiye'nin kuruluş dönemlerinde veya Osmanlı'nın son yüzyılındaki edebiyatçılarımıza bakın değil mi?
Evet.
Yani Necip Fazıl veya Mehmet Akif Ersoy, işte Refik Halit Karay, birçok gazetecimiz Peyami Safa, Hamdi Tanpınar, bunlar hep gazetelerde yazmış insanlardır, dergilerde yazmış insanlardır. Sahip oldukları fikirlerle kamuoyu oluşturmuşlar, toplumu aydınlatmışlar, sorunları çözmeye çalışmışlar.
Taraf da bulmuşlar.
Tabii yani basının bu açıdan da büyük önemi var.
Evet.
Sadece bugünkü manada reklamla, magazinel kültürle ilgili olan bir şey değil.
Evet.
O toplumu bilinçlendiren, aydınlatan, düşünme kabiliyetlerini yükselten bir yönü var.
Yani tabi dergileri de bunun içinde kabul
dergileri
etmek lazım
de,
değil
evet,
mi hocam?
Bunun içindedir.
Evet.
Şimdi bugün artık web sayfaları var. Evet. Yani basılı evet, yayının yerine evet, işte dijital yayıncılık var artık. Evet. O nedenle bunun özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz bir parçası. Fakat özgürlük derken biz her şeyi yap geç, yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler diye anlamıyoruz. Yani burada bir takım kurallar var. Bir, en önemli kurallardan birisi şiddeti teşvik etmemesi,
evet,
şiddet hareketleriyle ilişkili olmaması, halkı kin ve nefrete davet etmemesi, insanlara karşı saldırgan, insanları gayrimeşrulaştıran bir dil ve politika gütmemesidir.
Evet.
Yani dünyanın her yerinde basın şiddeti teşvik ettiği zaman veya şiddet hareketlerini yapan gruplar, işte terörizm deniyoruz, bunlarla ilişkili olduğu zaman, bunların sözcülüğünü yaptığı zaman hiçbir demokratik ülkede onlara varoluş hakkı tanınmaz.
Evet.
Türkiye'de mesela yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi bu. Terör propagandasını yapıyor, şiddeti övüyor, ondan sonra meşru olan bir iktidarı yerinden etmek üzere darbecilik düşüncesini savunuyor. Buna özgürlük deniyor. Bu özgürlük olmaz.
Olmaz. Evet.
İktidarı eleştirebilirsiniz, yanlışlarını söyleyebilirsiniz. Ama bunu yerinden etmek için darbe meşrudur dediğiniz zaman bu basın özgürlüğüne girmez yani. Evet. Bu başka bir düşünce.
Ben hocam konu cumhuriyet şey olunca, cumhuriyet üzerinden konuşuyoruz bu evet, meseleyi. Cumhuriyet okurunun da herhalde bir kendini yenilemesi gerekiyor. Yani cumhuriyette evet, de cumhuriyet okurlarında da bu var. Yani mutlak muhalif olalım ya da işte bizim ötekileştirdiğimiz, öteki gördüğümüz iktidarlar, insanlar mutlak yenilgiye uğrasın, mutlak iktidardan alınsınlar
evet,
ve bu
evet,
hangi yolla yapılırsa yapılsın. Geçmişte ordu evet, göreve pankartlarını manşette çeken de hep cumhuriyetti. Dolayısıyla evet, hani şimdiki bu demokrasi ve cumhuriyet havariliği de inandırıcı gelmiyor yani şahsen.
Evet, doğru. Yani şimdi iktidarı beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz, evet, yerinden gitmesini isteyebilirsiniz. Ama bunun usubu ve yolu, yöntemi bellidir yani.
Yani genç subaylar rahatsız, haberlerini bunla çıkaran da
yani,
bunlardı hocam.
İşte
yani
onları geçmişti, çıkarırsan evet, o zaman darbeyi ve isyanı teşvik etmiş olursunuz.
Edersin.
Ve dolayısıyla bu darbe ve isyancılığa araçsallaştığı için bu basın özgürlüğüne girmez kesinlikle.
Evet.
Meşru olan iktidarını, düzeni, anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüsten suç işlemektir bu.
Evet.
Bu anayasada da ortaya konmuş. Hani eskiden terör örgütlerini genellikle bu amaçla yakalardılar ve yargılardılar. Hayır yani. Bunu kim yaparsa yapsın, Türkiye'nin meşru olan düzenini halkın onayını almadan, desteğini almadan, silah zoruyla, başka bir zorla değiştirmek, bunun için kampanyalar düzenlemek anayasal düzeni gayrimeşru olarak değiştirmeye kalkışmalıdır.
Evet, evet.
Ve dolayısıyla o zaman hakikaten bu darbecilik yapma, propagandasını yapma kategorisi içinde yer alır ve onun içine yargılanmayla karşı karşıya kalır.
Evet.
Çünkü artık Türkiye bundan da kurtulması gerekiyor. Yani sol kesim veya sert muhal laiklikten yana olan insanlar bu iktidarı sevmeyebilirler. Bunu yerinden etmek isteyebilirler, değiştirmek isteyebilirler ama bunun için hakaret etmeden, darbecilik yapmadan, isyanı teşvik etmeden, terörize etmeden muhalefet ederler, yeni projeler kurarlar, yeni partiler kurarlar, ondan sonra seçimlerde mücadelesini verirler, kampanyalar düzerler. Bunun yolu, yöntemi belli yani.
Evet, evet.
Diğer yollar olursa bu hakikaten anayasal düzeni zorla değiştirme şey maddesine girer.
Evet. Hocam programın başında da ifade ettiğimiz gibi bugün konuşacağımız gündemlerden birisi de idam meselesi. Evet. Malumunuz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu idam tartışmaları tekrar gündeme geldi. Darbeye katılanlar, sebep olanlar, bu konuda başı çekenlerle alakalı.
Evet.
Bir öfke patlamasıyla bu, evet, geniş kitleler tarafından dile getirildi. Mecliste işte başbakanın konuşması bazen dışarıdan grup toplantısına gelenler tarafından kesiliyor. İşte idam isteriz diye kesiliyor. Mitinglerde,
evet, evet,
bu söyleniyor filan. Buna da siyasiler ya olmaz, hani biz bir takım sözleşmelere taraf olduk bununla alakalı, bu tekrar geri getirilemez filan demiyorlar.
Evet,
İşte
evet,
en son geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan işte yakın yakın dedi mesela, hani idam isteriz diyorlar, yakın yakın diyor. Devlet Bahçeli destek verdi bu konuda, fakat çok ilginç, evet, bir şey söyledi hocam. Biz ondan sonra da meselelerin biraz arka yüzünü de görmeye başladık. Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. ve 13. Hı-hı. maddeleri varmış. Bu protokoller var. 6. ve 13. protokoller var. Bu 6. protokol AK Parti'den önce kabul edilmiş. Evet. Buna göre savaş hali hariç ölüm cezası kaldırılmış. Yani evet, savaş, evet, suçlularına savaş, ancak ölüm cezası verilebiliyor. Fakat 13. protokol AK Parti zamanında kabul ediliyor. Buna göre de ölüm cezası mutlak kaldırılmış 13. protokole göre. Yani savaş suçluları bile, evet, idam edilemez protokolü. 13. protokol deniyor buna ve AK Parti zamanında kabul ediliyor. Mesela Devlet Bahçeli diyor ki tamam diyor, siz bu protokolleri halledin, biz diyor destek veririz diyor.
Evet.
Fakat bu protokollerin ihlali de işte Avrupa Konseyi üyeliğini bitireceğini, evet, Türkiye'nin, evet, suçlular iade sözleşmesini ihlal edeceğini bu protokolleri kaldırmakla. Hatta Avrupa Birliği siyasi olarak Türkiye ile müzakereleri durdurur deniyor. Evet. Oldu ya bu, idam cezası tekrar kabul edildi. Avrupa ve Amerika kesinlikle o istediğiniz adamları iade etmez deniyor. Yani FETÖ üyeleri, evet, başta olmak, evet, üzere. Evet. Ve bir de bir takım duygusal açıklamalar da var. İşte ne deniyor? Hem evrensel hukukun en temel ilkesi, işte hem de anayasamızın işte kabul ettiği cezaların işte geri yürümeyeceği ilkesi çiğnenmiş olur deniyor. Hı-hı. Yani nasıl siz işte bunu geriye doğru işleteceksiniz deniyor ve Beyaz Rusya'nın bile gerisine düşeriz gibi böyle açıklamalar var.
Eski başbakanın
var.
Öyle bir eski, evet, başbakanlardan
Mesut Yılmaz'ın,
Mesut Yılmaz'ın bu tür değerlendirmesi,
evet,
var.
Var. Bu çokça hukukçular arasında da konuşuluyor. Bu konuda
tamamıyla,
ne dersiniz?
Bu tamamıyla, evet, Avrupa Birliği konsepti içinde meseleye bakmaktır.
Evet.
Bir defa Avrupa Birliği ile mi biz idam meselesine bakacağız? Avrupa Birliği ile böyle mi bakacağız? Avrupa Birliği değişmez, evrensel dünyayı ve ilkeleri her açıdan temsil eden bir yapı mıdır? Mesela Britanya Avrupa Birliği'nin bir şeyiydi, üyesiydi İngiltere.
Evet.
Sonra çıktı. Çıkmayı gündeme getirdi. Çıkmaya karar verdi. Dolayısıyla biz Avrupa Birliği sanki bizim için çok değişmez, her açıdan mutlaka ulaşmamız gereken bir hedef olarak görüyoruz. Ve idam meselesi böyle tartışıyoruz. Bu çok eksik bir şey. Bir defa Türkiye'nin güvenlik meselesi Avrupa Birliği'ne üye olma meselesinden çok daha öne çıkan bir tarihten geçiyoruz biz.
Evet.
Yani bu terör saldırılarına baktığımız zaman, parçalanma tehdidiyle karşılaşma, ondan sonra darbe girişimi, Millet Meclisi'nin bombalanmasından daha büyük bir tehdit yoktur yani. Cumhurbaşkanının öldürülmeye kalkışılması vesaire. Bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye'de güvenlik meselesi birinci derecede öne çıkan bir mesele olmuştur.
Evet.
Dolayısıyla biz bu meseleyi sadece Avrupa Birliği'ni kendimize ayna seçip oraya bakarak, oradan kendimizi seyrederek çözme gibi bir tutuma yönelemeyiz. Zaten Avrupa Birliği
bunlar,
de kendi içinde işte değişebiliyor, esneyebiliyor. Şimdi mesela diyor ki suçluların iadesi.
Evet.
Fahriye Erdal Türkiye'de Türkiye'nin en zengin iş adamlarından birisini
katletti,
Belçika'ya kaçtı ve Belçika'da şu an iade edilmiyor. PKK'nın bir sürü propagandaları
Almanya'da
yapılıyor. Evet. Ben Strasbourg'a gittim. Orada da gördüm yani. Mesela diğer yerlerde de siz de görmüşsünüzdür. Bunlara yönelik ciddi müdahalelerde bulunulmuyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği ile ilişki kurma yönündeki eski iştiyakını kaybetmesinin en önemli nedenlerinden birisi budur.
Evet.
Ermeni tasarılarıyla bizi dövmeye kalkışmaları,
evet,
terör yapılarıyla bize ders vermeye kalkışmaları, ondan sonra mülteciler meselesi ve dolayısıyla Türkiye'de 2011'den sonra bu gelişmelerle birlikte tavrını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmıştır.
Evet.
O nedenle idam meselesinde de sadece Avrupa Birliği'ne bakarak değerlendirmek yeterli değil ve doğru değil bence. İkinci olarak siyasetçi, sonuçta evrensel siyasi ilkeler önemli ama aynı zamanda siyasetçi bunları uygulayabilmesi için halktan oy alması gerekir.
Evet.
Reformları yapabilmesi için, yeni anayasayı yapabilmesi için, başkanlık sistemini gerçekleştirebilmesi için halktan destek alması gerekiyor. Yani halkın taleplerine dikkat etmeden sizin siyaset yapma imkanınız demokrasilerde çok sınırlıdır. Ne evet. olursa olsun halka bakacaksınız, göreceksiniz. Demokrasilerde bu çok temel bir ilkedir. Şimdi dolayısıyla müzakereler durur. Ya belki Türkiye Avrupa Birliği'nde tümüyle de vazgeçecek. Önemli olan biz gerçekten Türkiye'de yeni güvenlik konseptinden bahsediyoruz. Bu yeni güvenlik konsepti çerçevesinde Avrupa ile ilişkilerimiz nasıl gidecek?
Evet.
Biz Avrupa ile ilişkilerimize yeniden bakacağız. O açıdan idam meselesini böyle düşünmek lazım. İdamı Türkiye'de halkın büyük bir talebi varsa ve siyasiler üzerinde bu talep baskı oluşturursa hiçbir siyasetçi bu talebi göz önünde bulundurmazlık yapamaz bir defa.
Evet.
Bir de Türkiye'nin siyasi tarihine baktığımızda tek parti dönemini hariç tutarsak Türkiye'de çok fazla idamlar uygulanmamış.
Evet.
Bu konuda Türkiye'nin sicili çok kötü değil yani, doğruyu söylemek lazım. 60 yılda 600 civarında idam yapılmış. Oysa İran'da bir senenin içinde 1000 civarında kişi idam edilmiş. Yani bu Türkiye'nin nüfus olarak daha büyük İran'da vesaire. Dolayısıyla idamlar konusunda çok iştahlı bir devlet de değiliz, bir toplum da değiliz. Ama tarihte ilk defa büyük bir ihanetle karşılaştık. Hakikaten yani hiç meclisimizin bombalandığını gördük mü biz tarihte yani?
Evet.
Halk kurşunlandı yani, meclisimiz bombalandı. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin diğer Suriye'de, Irak'ta örgütlenerek gelip Türkiye'yi bombalayıp tekrar oralara giden örgütsel yapılarına yüz yüze. Bütün bunları düşündüğümüzde idam meselesinin Türkiye'de önemli bir mesele haline geliyor. Ha, idamı şimdi geriye doğru uygulamak olur mu olmaz mı? Bir defa hukuksal olarak bu geriye doğru uygulanmaz yani. İşte diyelim Abdullah Öcalan yargılandı ve ömür boyu hapse mahkum edildi.
Evet.
Dolayısıyla o ömür boyu hapse mahkumiyeti bozarak geçmişe idamı uygulayamayız. Ama idam çıktığı andan itibaren veya mahkumiyet döneminden sonra Abdullah Öcalan yine idamı gerektiren davranışlarda, eylemlerde, söylemlerde bulunmuşsa o zaman bu yeni kanunun kapsamına girebilir. Veya şu an Türkiye'de darbeyi yapan insanların soruşturmaları devam ediyor. Yargılamaları devam ediyor değil
mi? Evet, evet hocam.
İdam kararı çıktığı zaman, mahkeme kararı verdiği an idam kararı varsa o kapsama dahil olur bu. Yani eskilere dahil olmaz belki.
Evet.
Yani daha önceki diyelim darbe girişiminde bulunmuyor ama şu an daha karara bağlanmamış.
Bağlanmadı.
Devam ediyor süreç.
Evet.
Mahkemeler, soruşturmalar, gözaltılar. Dolayısıyla diyelim bir ay sonra idam kararı çıktığı zaman ve bu darbecilerin de darbeciliği olduğu zaman mahkeme tarafından arkasında karar verildiğinde bunlar kesinlikle idama gider yani.
Evet.
Açık ve net bir şey var burada.
Evet. Peki son olarak kısaca bir konumuz daha var, ona geçeceğiz ama bu konuyla ilgili kısaca şu soruyu sormak istiyorum. Siyasilerin bu konuyla ilgili beyanatlarını samimi buluyor musunuz, yoksa
ya siyasiler
milletin o öfkesini alma adına söylenen şeyler mi bunlar?
Yani dediğim gibi bir
mesela
siyasiler
Bahçeli bu protokolleri hatırlatarak topu biraz taca atmış gözüküyor.
Şimdi şu var tabii, yani Devlet Bahçeli öteden beri idamı savunuyor ama şunu da unutmayalım ki tahkim yasasını çıkaran hükümet de ortaklarından birisi de Devlet Bahçeli'ydi.
Evet.
Yani Abdullah Öcalan'a uygulanmayan idamın kaldırılması hükümet ortaklığı yaptığı dönemde ortaya çıktı.
Evet.
Dolayısıyla bu tamamıyla her şeyi geçmiş üzerinde okumak veya biz hiç yapmadık bir şey hep sizdendir demek, bu yanlış bir şey. Şu an yeni bir durum var, yeni bir konjonktür var.
Evet.
Dolayısıyla idamı da biz şimdiki konjonktürle birlikte düşünmemiz gerekiyor. Ha bunu felsefi olarak düşünmek ayrı bir şey. Yani fakat Türkiye'nin somut konjonktürü içindeki bu büyük darbe teşebbüsünde bulan insanlara yönelik bunu çıkarmak ve onlara hakikaten bununla karşı karşıya bırakmak ayrı bir şey.
Ayrı bir şey, evet. Hocam...
Yani siyasetçiler de tabii siyasetçidir yani sonuçta. Siyasetçiler siyasetçidir, o nedenle siyasetçiler her zaman halkı dikkate alarak öfkesini susturmak, onu sevindirmek, onun efendim oylarını almak, bütün bu boyutlarla birlikte düşünür, hareket eder, konuşur yani.
Evet.
Siyasetçi bundan azade kabul etmek
azade
çok...
Azade kabul etmemek lazım.
Evet.
Evet. Hocam son olarak da bir eğitim raporu var. Kalan süremiz içerisinde de bunu da değerlendirmeyi arzu ediyorum. OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün her yıl yayınladığı bir eğitim raporu var. Tek bakışta eğitim adını taşıyor bu. Türkiye bu rapora göre 38 OECD üyesi ülke arasında sondan 3. olarak 35. sırada yer aldığı ifade ediliyor bu rapora göre. Tabii bir sürü kıstas
kaç ülke
var
arasında o zaman?
38'de sondan 3.yüz, 4.yüz yani. Bizden sonra 3 ülke daha var. Tabii birçok konu burada ele alınıyor. Fakat benim dikkatimi çeken bir 3 mesele var. Hani bunu bir konuşalım istiyorum sizinle. Mesela OECD üyesi ülkelerin karşılaştırıldığı bu raporda Türkiye'de ortalama eğitim görme süresi ortalamanın da gerisinde kalarak 16.9 yıl olarak tespit edilmiş hocam. Türkiye'de şu anda 25-64 yaş arası lise mezunlarının oranı %36. Bu oran %76'ya ulaşıyormuş diğer ülkelerde. Yani neredeyse bizim iki katımız. Mesela bu önemli bir oran. Fakat tabii Türkiye'de 12 yıllık zorunlu eğitim daha 2013 yılında geçildi. Bunun da etkisi var. Bunu bir değerlendirebiliriz hocam. Bunu bir not olarak bir kenara şimdi yazabiliriz. Diğerlerini de okuyayım isterseniz, topluca değerlendirelim. Türkiye'de kız öğrencilerin eğitime katılması konusunda da yine sonlarda yer aldığımız ifade ediliyor. İşte buna göre işte bizde Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Letonya, Norveç, Polonya, İsveç, Rusya gibi ülkelerde de mesela bu oran ortalamanın üstünde kabul ediliyor. İlginç bilgiler var hocam burada. Deniyor ki mesela Türkiye'de kadınlar bilim ve mühendislik gibi bir takım alanlarda yetersiz, eğitim ve sağlık gibi alanlarda ise aşırı düzeyde temsil ediliyormuş.
Ne güzel aslında.
Evet, bu burada aslında bizim aleyhimize gibi gözüken fakat lehte yorumlayacağımız çok mesele var. 2014
şimdi bunları
yılında
tek
hocam,
tek yorumlayalım.
Öyle mi hocam? 2014 yani, yılında hocam mühendislik diplomasıyla mezun olan erkeklerin sayısı kadınların ortalamasının 3 katı iken eğitim alanında yani öğretmenliktir bunun %90'ı. Eğitim alanında diplomayla mezun olan kadınlar ise erkeklerin 4 katı.
Güzel. Yani bu şimdi şu var bakın.
Bir de sonunda daha ilginç bir istatistik var. Şu ikisini değerlendirelim.
Unutmayalım
diye.
Evet. Buyurun şimdi hocam. Şu var tabii yani Türkiye bir defa eğitimle ilgili önemli ataklarda son yıllarda bulunmaya başlıyor. Yani işte 200'ün üzerinde üniversiteler üniversitelerimiz var falan. Yüksek öğretim gittikçe yaygınlaşmaya başladı. Dolayısıyla yeni yaş grubunda diyelim 18'de işte 30 yaş dediğimiz zaman bu oranlar oldukça yüksek çıkmaya başlayacak bir defa. Şehirleşme de Türkiye bu bahsettiğimiz ülkelere göre daha geç şehirleşen ülkeler.
Bir de zorunlu eğitim daha de geç, yeni zorunlu, tamamlandı.
Evet. Üniversite eğitiminin daha geç başladığı o ülkeler bizde çok daha erken dönemlerde bu faaliyetleri, bu çalışmaları yapmaya başlamışlar. Bu farklılığın çıkması normal bir şey. O yani diyelim ki adam senden 10 kilometrelik yolu koşacaksın. Zaten senden 2 kilometre önceden başlamış. Siz arkadan gidiyorsunuz. Elbette bir mesafe olacak burada. Diğer kadınların, kızların ve erkeklerin mukayesesi bence kültürel farklılıklar dikkate alınmıyor. Yani Türk toplumunun kültürel yapısıyla bu bahsettiğiniz ülkelerin, Kuzey Avrupa ülkelerinin kültürel yapısı çok farklı.
Evet.
Bizim geleneksel kültürümüzün, o da ciddi anlamda dönüşüyor ama
evet,
kadınlara verdiğimiz rol çoğunlukla işte anne olması, evle ilgilenmesi, eğitimle ilgilenmesi.
Yani hocam.
Evet.
Öğretmen
bizim
oluyorlar.
Bizim kültürümüzde
işte
bu vardır yani. Evet. Bu kötü bir şey değil ki. Yani bir kadının evet, mühendis olunca eğitmenden, eğitimciden daha üstün olacağını ispatlama evet, gibi bir şeyimiz
yani
var mı?
İnşaat mühendisi, makine
şimdi,
mühendisi olsa ne olur?
Yani modernitede eşitlik ilkesi çok fazla önde tutuluyor. İlla evet, her şeyde eşit olacak.
Evet.
Güzellik, iyilik eşit. Dolayısıyla adamlar bedenlerini bile eşitlemeye çalışıyorlar. Yani kadınla erkek bedeni neredeyse eşitlenmeye çalışılıyor. Böyle bir eşitlik müptelası var açıkçası. Hukukta
evet,
eşitlik önemli de ama mesleklerde, çünkü onlar kadın ve erkeğin dualarının da tamamıyla aynı olduğuna inanıyorlar.
Evet.
Toplumsal cinsiyetle farklılaştırdığını düşünüyorlar. Bunu da kaldırmak için her açıdan eşit bir kültürle yetiştiriyorlar.
Bir de yarıştırılmaya da
biz
çalışılıyor.
Biz öyle yapmıyoruz.
Hocam.
Yani biz ailemizde evet, çocuklarımızı erkek kızı ayırarak yetiştiriyoruz. Bu ayra derken yani cinsiyetleri farklı. Ona göre de farklı roller üstlenmesini istiyoruz.
Evet.
Bu farklılık onların illa birbirine ayrımcı davranması manasına gelmiyor. Bence bu farklılık toplumdaki belli ihtiyaçları karşılama, toplumun kendi içinde belli bir düzen oluşturması açısından da aslında önemli. O nedenle Türkiye'de hala bu Avrupa'da farklı kültürel kodlarıyla varlığını sürdürmesi önemli bir şey. Yani kızların, kadınların daha çok sağlıkla, eğitimle ilgilenmesi, erkeklerin çoğunlukla mühendislikle ilgilenmesi.
Evet, evet. Hocam yine şöyle bir istatistik var.
Kültürel farklılıklardan gelen durumları ki, karşılaştırıp onlar gibi aynı değiliz diye
değiliz,
biz geriyiz
evet,
diye tanımlamak
yani,
ciddi anlamda
bizde hocam iki
sosyolojiden habersiz olmaktır aslında.
İki kıstas var bizde hocam. Birisi söylediğiniz gibi kültürel farklılıklarımız var. Aynı zamanda bu kadın erkek arasındaki o eşitlikçi anlayışı biz farklı yorumluyoruz.
Tabii.
Yani kızların eğitime katılmasına izin veriyoruz fakat ya şu meslek kadınlara daha uygundur,
tabii,
daha çok verimli
biz
olurlar.
Biz kadınsal özellikleriyle, farklılıklarıyla, erkeklerin evet, de erkeksel özellikleriyle evet, oralara katılmasını
maskülen
istiyoruz.
Maskülen bir hale getiriyor aslında kadınlar
biz, tabii,
bu meslekleri.
Biz farklılıklarının korunarak var olmalarını, eğitim görmelerini, gelişmelerini istiyoruz.
Evet.
Onlar ise farklılıkları yok ederek, eşitleyerek, farklılıklarını düzleştirerek bunu yapmaya çalışıyorlar.
Bir istatistik daha var hocam. Mesela üniversite okuyor Türkiye'de kızlar. Fakat sonrasında doktora veya muadil programlara daha ileri düzeylerde çok devam etmiyorlar. Mesela orada
evet,
da annelik rolü devreye
evet,
giriyor.
Evet.
Hani evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor. Evet. O akademik kariyer
şimdi ne yapacağız?
Daha
yani
bir
biz
yoğunluk istediği için
kadınların annelik rollerini iptal mi edeceğiz? Annelik yapmasınlar mı?
Evet.
Kopyalama sistemine mi başvuracağız?
Evet.
Yani kadını tamamıyla kariyerist bir varlık olarak konumlandırıp ona bu kültürü yükleyip annelikten uzak tutmak, soğutmak, kariyeri mutlaklaştırmak çok mu doğru bir kültürdür yani?
Evet.
Çok mu doğru bir şeydir? O nedenle bugün Avrupa'da nüfus sıkıntısı yaşanıyor.
Doğru.
Kadın doğurmuyor yani.
Doğru,
doğurmak
doğru,
ne? Yani evlenmek ne? Anne olmak ne? Bunlar out olmuş yani.
Evet. Hocam ilginç bir bilgi daha var. Bunu da değerlendirerek programımızı bitirelim arzu ederseniz. Bu ülkelerdeki göçmenlerin eğitim seviyesi de araştırılmış.
Evet.
Burada ilginç bir bilgi var. Deniyor ki velileri lise ve altı eğitim düzeyine sahip öğrenciler, yani göçmen olup da bugünkü Suriye'den gelen mültecileri de kabul edelim yani. Velisi lise ve altı eğitim düzeyine sahipse çocukları anne babalarının bu eğitim seviyesine ulaşamıyormuş.
Avrupa'da.
İstatistiği vereceğim. Ailesinde göçmenlik geçmişi olan öğrencilerin ancak velileriyle aynı eğitim seviyesine erişebildiği ülkeler arasında Türkiye birinci sırada. En azından yani babası lise mezunuysa oğlun da lise mezunu lise yapabiliyor. Türkiye başı çekiyor. Bundan sonra İtalya, İspanya, Kuzey İrlanda ve Slovak Cumhuriyeti ve İngiltere bunu takip ediyormuş.
Evet.
Yani bizim bu göçmenlere, mültecilere de daha insancıl davrandığımızın, kesinlikle, bir takım eğitim imkanları verdiğimizin, kesinlikle, de bir kanıtı bu yani.
Kesinlikle. O yani hala oradaki Türkleri görmüşsünüzdür, Müslümanları.
Evet.
Ciddi anlamda eğitim politikalarında el altında ilerlemelerini engellemek için birçok istismarlara başvuruyorlar.
Evet. Evet.
Dolayısıyla bir de şuna bakmak gerekiyor. Yani bu ülkelerin ekonomik zenginliğiyle Türkiye'nin ekonomik zenginliğine bakmak lazım. Tabii bu ülkeler kişi başına düşen milli gelir çok yüksek. Dolayısıyla okullara yaptıkları yatırımlar da fazla.
Evet.
Türkiye'nin ekonomik düzeyi buna göre daha düşük. Ona göre de o kadar okul yapacak yani.
Evet.
Biz eğitimi besleyen bu kültürel ve ekonomik faktörlere bakmadan eğitim biz sadece kendi içinde bir mesele olarak tartışırsak ve Türkiye ile onu da mukayese yaparsak kendimizi hep geri görürüz. Bu da bir politikadır. Türk insanı, Türkiye'deki insanlar özgüvenleri olmasın, kendileri hep geri görsün, onları da hep örnek yukarıda ulaşılması gereken varlıklar diye algılasın. Bu istatistiklerle aslında
manipülasyon da var
yani.
Manipülasyon da var ama
bunu
bizimkilerde
daha geniş
hocam
bir dünyayla okumak gerekiyor. Sosyal bilimlerin daha eleştirel perspektifiyle bunları değerlendirmek lazım aslında.
Tam da bu raporun açıklandığı zamanlara denk bir zamanda, yanlış hatırlamıyorsam, Başbakanımız 2019 yılından itibaren bu ilk öğretimde gün boyu eğitime geçileceğini, şimdi işte öğleden önce sonra gibi eğitimler var. Dersliklerin de azlığından kaynaklanıyor. 2019'a kadar bu derslik ihtiyacının giderileceğini söylemişti. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da bu eğitim konusundaki imkanların artacağını görürüz. Hocam çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşça kalın.